Ayrım 5. Kızılderili ve Çingene. Susan McBridge. Sayfa 71. Tanrım, Abby'nin bebeği mi olacak? Nasıl olabilir? Gretchen nasıl bebek yapıldığını biliyordu elbette. Ama Abby ile Ned bu konularda çok dikkatliydiler. Hatta Abigail bir keresinde çocuk isteyip istemediğinden emin olamadığından bahsetmiş. Bunu duymak Gretchen'ı çok üzmüştü. Çocuk sahibi olmak için gereken niteliklere sahip olduğumdan emin değilim. Hem çok yaşlandım demişti Abby. Noel de geldiğinde Gretchen saçmaladığını söylemişti. Kızı daha 40'ında bile değildi. Artık kadınlar bu yaşlarda, hatta daha da geç yaşlarda bile anne oluyorlardı. Anne olabilecek biri olması meselesine gelince kimse doğuştan bu yeteneğe sahip değildi zaten. Bebek doğar doğmaz vahiy inmiş gibi her şeyi bir anda öğrenmiyordu insan. Başına geldikçe zamanla anlıyordu her şeyi. Hayatın kendisi gibi. Çocuk yetiştirmek yaşa ve öğren felsefesine tam anlamıyla oturan bir şeydi. En önemlisi de çocuğunu tüm kalbinle sevmekti. Bunu yaptın mı diğer her şey hallolur. Su yolunu bulurdu. Bebeği olacakmış dedi Trudy heyecanla. Çizgili önlüğünün üstünden elini göğsüne bastırdı. Duydun mu kardeşim? Duymam mı dedi beni. Başı dönmüş de destek almak istermiş gibi kardeşinin koluna tutundu. Bereyle patik örmeye başlasan iyi olur. Abby'nin beşiğini tavan arasından indirelim dedi Trudy. Örtüsünü de naftalinden çıkaralım. Gretchen kardeşlerinin cıvıltılarını duymazdan geldi. Beyni vızıldıyordu. Emin misin? Kesin mi? Kesin. Abby endişeyle dudağını ısırdı. Dünyası başına yıkılmıştı tabii ki. Tanrım dedi Gretchen. Nefesi kesilmişti. Bir eli boğazında, öbür eli karnındaydı. Kendinden bir parçanın yeni bir hayata vesile olacağı, gelecek nesillere geçecek olması içinde bir şeylerin kıpırdanmasına yol açmıştı. Ama Abby o kadar emin değildi. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyor, hamile olmanın altından kalkılamayacak bir şey olduğunu sanıyordu. Gretchen duyarlı kızının içindeki minik varlığı nasıl beslemesi gerektiğini, karnının nasıl büyüyüp derisinin nasıl gerildiğini, doğum yapmanın birinin yıllar boyu ona bağımlı olacağı anlamına geldiğini düşünüp durduğundan emindi. Dünyaya bir bebek getirdiğin andan itibaren her şey değişiyordu. Her şey. Tanrım, Abby hamile. Gretchen'ın içi içine sığmıyordu. Bu haberi sindirebilmesi birkaç gün alacaktı anlaşılan. Kendi hamileliği daha gün gibi aklındaydı. Daha 17 yaşına yeni girmiş bir genç kızdı. Öfkeden kuduran bir annesi vardı ve bebeğin babası ortalıklarda bile görünmüyordu. Ned ne olacak diye sordu bir anda. Böyle bir durumda Abby'yi nasıl yüzüstü bırakabildiğine şaşmıştı. Belki de çocuk istemiyordu. Bu yüzden ayrılmış olabilirlerdi. O ne diyor? Mutlu olmadı mı? Baba olmak istemiyor mu? Bilemem dedi Abby alçak sesle. Haberi yok daha. Yok mu? Ne kadar bozulduğunu belli etmek istemese de Gretchen sesini yükseltmişti. Ne de olsa kimseyi yargılayacak durumda değildi. Nate'in haberi yok muymuş dedi Trudy Benny'ye. Mutlu cıvıltıları kesilivermişti. Abby'den bir cevap bekliyorlardı. Bir türlü söyleyemedim işte. Avurtlarını ısırdı. Zamanlama berbattı. Ah Abs, mesele hamilelik olduğunda iyi zamanlama diye bir şey yoktur ki dedi Gretchen. Aslında niyeti azarlamak değildi. En son Mart'ta Nathan'la telefonda konuşmuştu. 6 yıldır tatilleri beraber geçiriyorlardı. Gretchen onun Abigail'i sevdiğinden emindi. Kusursuz değildi elbette. Çok çalışıyor, ev işlerine yardım etmiyordu. Bütün erkekler gibi aynı kötü alışkanlıklara sahipti. Ama en çok ihtiyacı olduğu anda Abigail'i yüzüstü bırakabileceğine ihtimal vermiyordu. Nate'in en kötü yanı ciddi biri olmamasıydı. Ama Abby onun kendisine düşkün olmadığından hiç yakınmamıştı. Anne, efendim. Abby ıslak ayakkabılarını yere sürterek bütün gece böyle ayakta mı dikileceksin beni diye sordu. Tanrım, alsana kızı içeri dedi beni. Ona bir fincan çay verelim diye fısıldadı Trudy. Ah tatlım, kusura bakma sen. Gretchen Abby'yi elinden tutup içeri götürdü. Bugün epey bir olay yaşadık. Kafam çalışmıyor hala. Benim de öyle diye mırıldandı Abby. İçeri girer girmez Benny ile Trudy Abby'nin üstüne atlayıp onu kucakladılar. Temeli mi ayrıldın Chicago'dan? Bebek doğana kadar mı kalacaktın? İkizler merakla onu daha iyi görebilmek için Abby'nin saçlarına yüzüne dokunuyorlardı. Rahat bırakın kızcağızı. Daha yeni geldi dedi Gretchen. Valizi alıp merdivenin başına bıraktı. Sonra kapıyı kapatmak için döndü. Haydi haydi diyerek herkesi mutfağa götürdü. Bakır karolarla kaplı tavandan yanan ampul metalik bir ışık saçıyordu. Akşam yemeğini yeni yemiştik dedi Abby'ye. Fıstık ezmeli sandviçle çorba var. Gökten düşen adamı içeri alır almaz elektrik gelmişti. Saatlerdir yanıyordu lambalar. Ama Gretchen yine de buzdolabını açmaya çekinmişti. Bir şey olur, elektrik yeniden kesilir de yiyecekler bozulur diye. Ama Abby'nin hatırına bu riski göze alacaktı. Buzdolabının büyük krom kolunu çekerken istediğin bir şey var mı diye sordu. Bir sandviç yapayım sana, hemencecik, ya da bir tost. Sonra dedi Abby. Koca çantasını meşe masanın üstüne bıraktı. Saçları ıslanınca kıvır kıvır olmuştu. Solgun yüzü makyajsızdı. Dudaklarında ruj da yoktu. Chicago'lu bir sanat galerisi müdüründen çok sarsak özgüveni olmayan bir ergene benziyordu. Süt içer misin peki dedi Gretchen. Abby omuz silkti. Artık iki kişi olduğuma göre bir şeyler yemem gerek biliyorum. Ama daha sonra. Önce bir nefes alayım. Yanlış anlama ama Gretchen kızının yüzüne yapışan saçları çekti. Ödün kopmuş senin korkudan. Abby tıkanıp kalmıştı. Evet galiba öyle oldu. Tamam tatlım. Gretchen içeri geçirdi. Abby'yi kendisine çekip ona sımsıkı sarıldı. Her şey yoluna girecek. Abby yüzünü onun göğsüne yaslayarak girecek mi gerçekten diye sordu. Gretchen yıllar sonra aynı şeyi yaşadığında ve korkudan taş kesildiğinde annesinden duymayı dilediği şeyleri söyledi kızına. Evet. Abby'nin saçlarını okşadı. Her şey düzelecek. Eninde sonunda her şey yoluna girer. Ne zaman ihtiyacın olursa biz buradayız. Lütfen buna inan. Bu şekilde söz vererek onu teselli etmek yanlış bir şey sayılmazdı. İleride ne olacağını bilemezdi elbette. Ama şu anda ona başka bir şey söyleyemeyecekti. Böylece Gretchen olmayacak bir iş yapıp pervasızca hareket ettiği o yaz gecesini annesine itiraf etmek zorunda kaldığında annesi Annika'nın yaptığı gibi ne halt karıştırdın sen diye üstüne gitmesinden çok daha iyiydi. Annesinin yüzündeki utanç dolu ifadeyi, sesindeki o hayal kırıklığını ömrü boyunca unutmayacaktı. Ben de seni akıllı bir kız bilirdim. Üniversiteye gidersin. Walnut Ridge dışında kendin için bir şeyler yaparsın sanmıştım. Ne kadar büyük bir hayal kırıklığı. Bu sözler Gretchen'in suratına tokat gibi inmişti. Prezervatif isteseydin eczaneye gider alırdık. Ama artık çok geç. Şimdi yediğin haltın sonuçlarına katlanmak zorundasın. Söyle bakalım babası kim diye sormuştu annesi. Elleri belinde babasının huysuz anne sesi dediği o tonda konuşuyordu. Kim Abby'nin babası? O zamanlar bu soru ne kadar önemliydi. 40 yıl önce evlenmemiş bir kız hamile kalırsa bozuk mal gözüyle bakılırdı. Bu durumda erkeğin de payı olması göz ardı edilirdi. Nasıl olduğu hiç önemli değildi. Adınız bir kere çıktı mı bir daha size iyi gözle bakmazlardı. Gretchen doğruyu söyleseydi çok daha kötü şeyler olabilirdi. Öyle konuşmuş olması daha iyi ve daha güvenliydi. Annesine de Cooper ve Lily Winston'a söylediği şeyi söylemişti. Babası Sam diye yalan söyledi. Aklına bir tek onun adı gelmişti. Zaten Sam de onun uğruna her şeyi yapabileceğini söylememiş miydi? Ama şimdi bu kadar büyük bir yalan söylemiş olması her ne kadar iyi niyetle de olsa sonunda dönüp başına iş açmış olabilir miydi? Oturma odasında yatan adam tahmin ettiği kişi ise gerçekten de Sam Winston'sa korktuğu başına gelmiş demekti. Anne, Abby'ni onun kollarından sıyrılıp gözyaşlarını silmesi, iyi misin sen? Sam'e çok benzeyen bir adamın kanepede kendinden geçmiş bir halde yatıyor olması, telefonun bozulması, çiftliğin girişinin kapanması, kopan elektrik tellerine rağmen evde elektrik olması dışında iyiydi elbet. Kızını rahatlatmak ister gibi gülümsedi. Kasırgadan fazla hasar almadan kurtulduk. Sen de temelli döndüysen bizden alası yok. Hemen karar verme dedi beni. Önce kızına kendinin bulduğu şeyi göster. Nasıl da kendi de görecek. Ne buldu dedi. Abby ve annesine doğru dönerken kaşlarını çattı. Matilda eve bir şey mi getirdi? Fare, tavşan gibi bir şey mi? Ah, tavşandan epeyce büyük dedi beni. O çok bilmiş tavrıyla. Gretchen elimden bir havlu olsa da suratına patlatıversem diye geçirdi içinden. Lütfen şimdi oraya girme dedi Abby'ye. Kibarca kızının bileğini tutuyordu. Neden anlatmıyorsun diye sordu Trady. Ellerini önlüğünün cebine sokmuş, topuklarının üzerinde ileri geri sallanıp duruyordu. Kasırganın koruluğa yağdırdığı cevizlerin yanında ne olduğunu söylesene. Meraktan ölüyor, baksana. Korulukla ceviz mi var? Ama bu mümkün değil. Öyle değil mi Abby? Yorgun gözlerini kıstı. Ne oluyor burada? Sonra anlatırım. Gretchen, kardeşlerinin inadını görmezden gelerek dikkatini Abby'ye verdi. Hadi önce seni ve tabii ki valizini eski odana yerleştirelim. Kızını yemek odasından merdivenlere doğru sürükler gibi götürdü. Bir an önce yerleşmesini istiyordu. Abby'nin çok yorgun olduğu belliydi. Önce biraz dinlen. Sonra her şeyi anlatacağım. Neden şimdi anlatmıyorsun? Abby basamaklarda durmuş ayak diriyordu. Ne saklıyorsun sen? Biri mi var evde? Ha? Tam bu sırada sessizliğin içinden bir inleme duyuldu. Abby oturma odasına doğru kulak kabarttı. Evde biri var gerçekten de. Bileğinin annesinin elinden kurtardı. Abs, Gretchen onun peşinden oturma odasına koştu. Abby odanın ortasında havları dökülmüş eski halının üstünde dikilmiş kanepede yatan adama bakıyordu. Anlamıyorum dedi. Kim bu? Ne olmuş ona böyle? Oturma odasının lambalarından biri aniden yanıverdi ve hareketsiz bir halde gözleri kapalı, kolları seyrerek arada bir hafif hafif inleyerek kanepede yatan adamı izleyen Abby'nin gölgeler içinde kalan yüzünü ortaya çıkardı. Üstündeki örtüden bedeni görünmese de yüzü gayet net görünüyordu. Gretchen yüzündeki toz toprağı silmiş, uzayan sakallarını makasla kısaltmıştı. Böylece biraz adama dönmüştü doğrusu. Bembeyaz yüzüne de renk gelmişti. Kaşının üstündeki koyu mor renkli çürük şimdi yavaş yavaş açık kırmızıya dönüyordu. İyi mi diye fısıldayarak sordu Abby. Devrilen meşenin altında mı kalmış? Bir şeyin altında kaldığı kesin dedi Gretchen kızına sokularak. Onu getirdiğimde çok az konuştu. Pek bir şey anlatmadı. Kendinden geçtiğinden beri de gözlerini açmamıştı. Bedeni sıcaktı ama ateşi yoktu. Gretchen onun bilincini kaybettiğini düşünmüyordu. Sadece derin bir uykudaydı. O da çektiği acı yüzünden. Yüzü çok tanıdık geliyor dedi Abby. Başını kaldırıp adama baktı. Buralarda mı oturuyormuş? Gretchen cevap verirken tereddüt etti. Sordum ama adını bile hatırlamadı. Uyuyup dinlenmesi gerek. Kasırga onu alıp çiftliğe mi savurdu yani? Abby kazağının püsküllerini çekiştirdi. Başka bir şeye zarar vermiş mi? Çiftliğe ya da ahıra dokunmamış mı? Öyle görünüyor. Gretchen bu cevabı ona hiç de inandırıcı gelmemişti. Peki, sana şöyle anlatayım diyerek Amy'nin küçükken ona masal anlatacağı zamanki gibi lafa başladı. Nereden geldiği belli olmayan aniden patlayan fırtınayı, evi zangır zangır titreten rüzgarı, deli gibi çarpan kepenkleri, kardeşlerini bodruma sakladığını, sonunda kasırganın koca meşeyi devirdiğini ve ne kadar moloz varsa çiftliğe savurduğunu anlattı. O anlatırken Amy kanepedeki adama gittikçe yaklaşıyor, onu dikkatle inceliyor ve bu durum Gretchen'i oldukça rahatsız ediyordu. Hadi Abs. Hafifçe kızının koluna dokundu. Onu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Dinlensin biraz, şu anda yapılacak bir şey yok. Ama Abby laf dinlemiyordu. Bu kasırga, hani şu defalarca anlattığın kasırgaya benzemiyor mu? Rüzgar esmiş, yağmur yağmış, şimşekler çakmış, gökten deli gibi cevizler yağdırmış diye. Abby doğrulup saçını kulağının arkasına attı. Benziyor evet diye mırıldandı beni. Abby'nin kanepenin ayak ucuna doğru gittiğini hissetti. Yüzünü ona doğru dönüp başını hafifçe kaldırdı. Anladığım kadarıyla bir bağlantı var. Bunları yapabilen bir kişi olabilir. Trader'in sesi çınladı. Evet evet rüzgarla limon otu kokusunu getiren biri. Tanrı aşkına diye söylendi Gretchen. Abby'nin zengin hayal gücünü böyle uyandırdıkları için onlardan nefret ediyordu. Lütfen yapmayın. Abby'nin babasının geri dönmesi ne kadar çok istediğini biliyordu. O da aynı şeyi düşünmesine rağmen kızının gerçek olmayan bir şeye bel bağlamasını istemiyordu. Bu adam hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ne kim olduğunu ne de nereden geldiğini. Peki o olabilir mi? Abby daha önce Gretchen'ın da yaptığı gibi kanepenin yanına çömeldi. Yaralı adamdan gözünü alamıyordu bir türlü. İçinden bir ses geri gelmiş olabilir demiyor mu? Gretchen olduğu yerde kıpırdandı. Terleyen avuçlarını kotuna sildi. Beni ile Trader'in ses çıkartmamalarına sevinmişti. İkisi de AB'yi daha fazla umutlandırmak istemiyordu belli ki. Yorgunsun sen dedi ve kızının elinden tutup hafifçe çekti. Nate ve bebekten dolayı üzgünsün. Görmek istediğin şeyi görüyorsun ki bu çok normal. Şüphelenmediğini söyleme sakın. Abby kaşlarını çatarak annesine baktı. Aynı uzun surat, aynı çıkık burun, elmacık kemikleri de aynı. Peki ya ağzına ne demeli? Tıpkı fotoğraftaki gibi incecik dudakları. Abby gözleri parlamış, yanakları kızarmış bir halde devam etti. Çok şey değişir ama kemik yapısı yalan söylemez. Elmacık kemiklerinden bahsederken tıpkı Annika'ya benzemişti. Gretchen kardeşlerine yardım ister gibi baktı. Onu görmeseler de yardıma ihtiyacı olduğunu hissedeceklerinden emindi. Ama ikisi de tek kelime etmediler. Kızına o senin baban değil demek isterdi. Ama pek çok sebep yüzünden bunu yapamazdı. Günün birinde eve döneceğini söylerdin hep, dedi Abby yaşlı gözlerle. Neden gerçek olmasın? Belki yoldaydı, buraya geliyordu ve sonra kasırga çıktı. Onu savurdu. Ya yağmur yağdıran o ise, yeteneği olduğunu söylerdin. Ya bu yeteneği sayesinde eve döndüyse, incecik parmaklarını uzatıp Gretchen'in kollarını tuttu. En başında bütün bunlara beni sen inandırdın. Hepsi yalan mıydı? Hiç doğru bir şey yok muydu? Kelimeler boğazında düğümlendi. Ne diyebilirdi ki? Kırılgan, hassas evladına o hikayelerin abartılı olduğunu mu? Tatlı kızım benim. Gretchen mantığının sesini dinlemeye karar vermişti. Abby'nin kollarını sımsıkı kavradı. Bu adam Sam'se neden daha önce temas kurmadı? Neden 40 yıl bekledi? Bilmiyorum. Abby iç geçirdi. Annesinden uzaklaşıp başını iki yana salladı. Onu engelleyen her neyse çok güçlü, onu aşan bir şey olmalı. Dileklerimi duymuştur mutlaka. Her doğum gününde yaptığım mumları biliyordur. Dilekler büyü değildir demeyi çok isterdi. Ama bunu yapacak gücü kendinde bulamadı. Çünkü Lily Winston'ın anlattıklarını o da Abby'ye anlatmıştı. Sam'in sülalesinde ondan önce birçok mistik olayla sarsılmış olan adamı ve onu abartılı hikayelerini. Sam'in sülalesinde ondan önce birçok mistik olayla sarsılmış olan adamı ve onun abartılı hikayelerini. Ama o büyük gerçekse bile ölü birini canlandıracak ya da Sam'i gittiği yerden geri getirecek kadar güçlü müydü? Bu adam hakkında bir şey bilmiyoruz. Sadece yardımımıza ihtiyacı var. Gretchen kızını sakinleştirmeye, doğal olmaya çalışıyordu. Bazen yabancılar da sevip özlediğimiz insanlarmış gibi gelir bize. Kimliği, ehliyeti bir şeyler olmalı. İyi bir adamın ceplerini karıştırmaya yeltendi. Ama Gretchen ona engel oldu. Bebeğim, yok bir şey üstünde. Çoktan baktık biz. Abby vazgeçip derin bir iç geçirerek kendini berjer koltuğa attı. Başını arkaya yasladı. Delirmişim gibi bakma bana lütfen, dedi annesine. Çünkü delirmedim, emin ol. Hiç de öyle düşünmüyorum zaten. Trudy, Tanrı biliyor ya, bizden daha çok delirmiş olmasın diye Abby'nin yanına gitti. Sanki ona desteğini göstermek ister gibiydi. Belki de bir mucize yaşamamızın zamanı gelmişti, dedi beni. Sohbetin dışında kalmak istemiyordu. Yok canım. Gretchen kollarını sımsıkı kavuşturdu. Yaralı adamı çiftliğe getirmesiyle Abby'nin gelişinin aynı güne denk gelmesine lanet ediyordu. Bu kadar hassas bir durumdayken bu derin hasretin onda yaratacağı sonuçlardan endişe ediyordu. Nate'i kaybetmekten ve çocuk doğurmaktan yeterince korkuyordu zaten. Şimdi bir de yıllardır haset kaldığı babasının ait olduğu yere 40 yıldır onu bekleyen evine döndüğüne inanmaya başlamıştı. Mucizeler kulağa her ne kadar çok güzel gelse de lütfen acele bir sonuca varmayalım, dedi Gretchen. Sözlerini dikkatlice seçmeye çalışıyordu. Ya uyanır da aklı başına gelir ve sadece tesadüfen buradan geçtiğini söylerse, belki de onu özleyen bir ailesi vardır. Dediğin gibi çıkarsa ulaşamayacağım şeyleri istemekten vazgeçerim, dedi Abby. Sesinden ne kadar gergin olduğu anlaşılıyordu. Ama şu anda umutlanmanın bir yararı yok değil mi? Yok, dedi Gretchen. İncinmişti. Yoktur herhalde. Abby iç geçirerek ayağa kalktı. Doğru söylüyorsun. Çok yorgunum. En iyisi devrilip yatayım ben. Teyzelerin yanaklarından öptü. Annesine sarıldı. Sabah görüşürüz. İyi geceler kuzum, dedi beni. İyi uykular, dedi Trudy. Abby odadan çıkmadan önce kanepede yatan adama bir daha baktı. Biraz sonra valizini çeke çeke yukarı çıkaran Abby'nin ayak sesleri geldi. Beni zavallı kıza yardım etmeyecek misin? Amma da vurdum duymazsın diye azarlayınca Gretchen oturma odasını koşup kızına yardım etmeye gitti. Eps, bırak da ben çıkarayım valizini. Ama Abby yolu yaralamıştı bile. Çantamı getirir misin, dedi. Beyaz boyalı trabzandan sarkarak. Mutfakta kaldı. Tabii. Abby merdivenlerde gözden kayboldu. Valizini tıkır tıkır sürüyerek eski odasına gitti. Bir hayli ağır görünen omuz çantası mutfak masasının üstündeydi. İçindekilerden birkaçı çantanın açık ağzından dökülmüştü. Gretchen dökülenleri toplamaya başladı. Siyah bir keçeli kalem, bozuk paralar, açık pembe bir ruj ve arasında bir fotoğraf olan bir çizim defteri. Gretchen merakına yenilerek fotoğrafı çekip çıkardı. Görür görmez yüreği ağzına geldi. Sam, dedi içini çekerek. Kalbi kırık bir halde Warnut Ridge'i terk eden 16 yaşında bir delikanlıydı bu fotoğrafta. Gretchen onun bu halini görmeyeli yıllar oluyordu. Bu fotoğrafı Abby'ye anaokuluna başladığı zaman vermişti. Kızcağızın durmadan sorular soruyor. Herkesin bir annesi ve bir babası varken onun neden bir annesi ve iki teyzesi olduğunu merak ediyordu. Senin de baban var, Epps. İşte bu, demişti Gretchen. Zamanda donmuş yüz hatlarına, ince uzun yüzüne dokundu. Fotoğraftaki semt tulumunu giymiş, verandada oturuyordu. Bir türlü söz dinlemeyen saçları inek yalamış gibi kaşlarının üstüne yapışmıştı. Belli belirsiz gülümsüyor, gri gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Fotoğraf oradan oraya taşınmaktan iyice yıpranmış, köşeleri kırılmıştı. Ah Epps diye iç geçirdi Gretchen. Kızcağızın babasının geri döneceği düşüncesine bu kadar bağlanmasına şaşırmamak lazımdı. Çünkü babasını unutmayı hiç istememişti. Benim babam kimdi diye sormuştu Epps defalarca. Nasıl biriydi? Neden gitti? Nasıl öldü? Lily Winston'ın "Sen babam Hank'e çok benzerdi" dediğini hatırladı Gretchen. O kendi kaderini çizmeyi isterdi. Ona şanssızlık getirecek olsa bile. Hank, Lift Food'un şaman olduğunu ve dedesinin de şaman kabilesine ait olduğunu ona Lily anlatmıştı. Burada kalıp yeteneğini insanların yararına kullanabilirdi ama ayrılmış bölgede kalmak istemedi. Hükümetin topraklarına, hatta kendi halkına bile bağlılık duymazdı. Lily bunları söylerken gülümsemiş, sadece buraya, bu çiftliğe yerleşmeyi içine sindirip burayı gerçek yuvası bilmiş demişti. O zamandan bu zamana Gretchen, Hank Litfood'un hastaları iyileştiren bir şifacı olduğunu hayal etmiş, Sam'in Afrika'daki açlara yardım etmek istemesinde onun rolü var mı diye merak etmişti. Sam, mazlumun yanında olmak isterdi hep. Belki o da onlardan biri olduğu için. Gretch, burada mısın? Benny'nin sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı, fotoğrafı elinden düşürdü. Abby'nin çantasını alıyordum. Aceleyle fotoğrafı yerinden aldı. İçindekiler dökülmüş. İyi, Epps seslendi şimdi. Bir bardak sıcak süt istiyor. Beni vura kıra dolap kapaklarını açmaya başladı. 5 dakika dur da sütü de vereyim. Tamam. Gretchen'ın kalbi küt küt atıyordu. Sessizce eskiz defterini açtı. Fotoğrafı yerine koydu. Tam bu sırada gözüne başka bir şey çarptı. Kara kalem çizimler. Sayfaları çevirdikçe daha dikkatli bakmaya başladı. Ah canım. Her bir çizim Sam Winston'ın başka bir yorumuydu. Sadece fotoğraftaki sıska delikanlıyı çizmekle kalmamış, yaşlanınca nasıl biri olduğunu da hayal etmişti. Kısa saçlı, uzun saçlı, kasketli, kel, bir sürü sem çizimi vardı. Genç hali dudak kenarlarında ve burnunda kırışıklıklarla, yaşlı hali, gözlüklü ve sakallı hali. Doğrusu sakallı sem çizimi Gretchen'in nefesini kesmişti. Avurtları çökük, yaşlı sem çizimi şu anda kanepede yatmakta olan adama çok benziyordu. Abby'nin bu kadar heyecanlanmasına şaşmamak lazımdı. Hayalleri gerçek olmuş gibi hissettiği muhakkaktı. Ya da ete kemiğe bürünmüş bir hayalet görmüş gibi hissetmesi. Gretchen eskiz defterini bağrına bastı. Derin bir iç geçirdi. Abby'nin bu takıntısına sebep olduğu için kendini sorumlu hissediyordu. En başından hiç umut vermemeliydi. Çünkü Abby'nin fotoğrafına baktığı ve birbirinden güzel çizimlere konu olan o sarık boylu oğlan onun babası değildi. Gretchen bu gerçeği ne Annika'ya ne de Sam'in ailesine söylemişti. Kardeşleri bile bilmiyordu. O zamanlar ne kadar akılsız biri olduğunu itiraf etmektense yalan söylemek kolayına gelmişti. Ama şimdi birden söylediği o yalanın ayağına dolanacağını hissetmeye başladı. Yetenek. Hepimizin bir yeteneği olduğuna inanmak zorundayız. Ve bu yeteneği ne pahasına olursa olsun açığa çıkarmalıyız. Marie Curie. 5. ayrımın sonu, sayfa 90.